Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello! Merdiven Altı Terapi'nin 57. bölümüne hoş geldiniz. Sadece siz değil, ben de hoş geldim. Uzun zamandır yoktum diye birileri demiş ki öldü. Şimdi söyleyin o arkamdan konuşan hadsiz şerefsizlere, kraliçe geri döndü. Evet, konuyu kaynatmaya çalışıyorum ama konu kaynayacak gibi değil. Çok uzun zaman oldu. Tam 2 aydır yoktum burada. Böyle AVM'de alışverişe dalıp çocuğunu unutan, üstüne üstlük unuttuğunun da farkına varmayan o vurdum duymaz anneler gibi hissettim kendimi bu süre boyunca. Dikkat dikkat. Sayın Deniz Dülgeroğlu. Sayın Deniz Dülgeroğlu. Çocuğunuz kendinizi yere atmalı sinir krizi geçirerek. Sizi top havuzunda bekliyor. Tuvalete tek başına gitmeyi de öğretmediğiniz için altına işemiş sıçmış hep. Dikkat dikkat, Sayın Deniz Dülgeroğlu, -1. kat oyun alanında bekleniyorsunuz. Bir sürü mesaj geldi. Mesajlar bir şey değil, kafelerde oturduğum masaya gelip böyle merhabadan önce yeni podcast nerede diye hesap soran, hatta gece çıktığım mekanlarda tuvalette kafası güzelken bana azar kayan bile oldu. Yani kızgınlığınızı anlıyorum. Gülü susuz, duygusal insanı da merdiven altı terapisiz bırakmamak lazım. Ama gelin görün ki bu Merdiven Altı Terapi isimli podcast'i yapan bendeniz de, bu bendeniz lafının iki anlamlı olması bu arada küçüklüğümden beri acayip hoşuma gidiyor neyse. Bendeniz de en az sizin kadar duygusal bir insanım. Yani Avustralya'da sörfçüler nasıl büyük dalga görünce dayanamıyor, hani ölür müyüm kalır mıyım falan diye hiç düşünmeden sörf tahtasına atladığı gibi sürmeye başlıyor dalgayı. Benim de duygusal okyanusumda böyle kıyıya yaklaşan dev bir dalga göründüğünde herkes sahilden böyle çantasını, terliğini, neyi varsa toplayıp kaçarken ben gözlerim parlayarak atlıyorum o dalgaya. Ve böyle yaptığım için hala çocuk gibi olduğumu, işte bir türlü yetişkin hayata geçemediğimi ve bunun da beni deli yaptığını düşünen insanlar var çevremde. Kendilerine katılmıyorum. Hani dalga geri çekilirken nasıl çakılacağınızı düşünerek ve bu yüzden de dalgayı sürmenin keyfinden mahrum kalarak yaşamak bence asıl delilik bu. Çünkü eğer hiç acı çekmek istemiyorsanız bunun fiziksel, biyolojik, edebi ve tıbbi olarak tek bir çözümü var. Ölmek. Acı hayatta olmaktan gelir. Ve ne kadar çok yaşarsanız o kadar çok acır canınız her anlamda. Hani Amerikalıların runner's high dediği koşucu kafasını yaşayana kadar koşarsanız eğer bacaklarınız acır. Sabahlara kadar eğlenip içerseniz ertesi gün mideniz başınız acır. Aşık olup sabahlara kadar sevişirseniz söylemesi yasaklı yerleriniz acır. Ve ben bu podcast'ın hakkını verip o yasaklı yerleri söylersem de soğukluğuyla meşhur o ilçemize giderim ve banyoda sabunum düşünce söylemesi daha da yasaklı yerlerim acır. Yani her yokuşun bir inişi, her yemeğin sonunda da masaya gelen bir hesap var. Yani siz eğer iyi bir restoranda, mesela işte Michelin yıldızlı bir restoranda iyi bir yemek yemek ve bundan layıkıyla zevk almak istiyorsanız sonunda ödeyeceğiniz hesabı daha yemeğe oturmadan düşünüp kendinizi bunu hazırlamanız lazım. Yoksa o muhteşem yemeğin üstüne kredi çekmeniz gerektirecek hesabı gördüğünüzde tadınız kaçar ve o Michelin yıldızlarını alıp tek tek şefin münasip bir yerlerine sokasınız gelir. Ben yıllarca alkolü ve içmeyi seven biri oldum ve her defasında da ertesi günü hangover denilen o akşamdan kalma halini yaşadığımda hayatında hiç kendisine menstruasyon denen biyolojik olaydan bahsedilmemiş bir kız çocuğunun ilk kez regl olduğunda yaşadığı o şoku yaşadım. Aa, bu baş ağrısı ne ya? Ay midem de bulanıyor, inanamıyorum. Ay anksiyeteden kalp krizi geçireceğim şimdi. Neden başıma geliyor bunlar ya? diye dövündüm durdum ben kendi kendime. Sonra bu sene bir kural koydum kendime. Şöyle oluyor. Kendi içimde ikiye bölünüyorum. Bir hemşire deniz oluyor, bir de bendeniz. Hemşire deniz bendenize bir formla tükenmez kalem uzatıyor. Lütfen imzalar mısınız diyor. Bu geceden itibaren tüm yaşayacaklarımın kendi sorumluluğumda olduğunu kabul ediyor. Hayvan gibi içip götü başı dağıtıp eğlenmemin sonucunda ertesi gün hangover ile uyanacağımı biliyor. Ve yatağımda Allah'ım keşke canımı alsan da şuracıkta ölsem diye ağlamayacağıma söz veriyorum. Okudum, anladım. İmza Deniz Dülgeroğlu. Formu hemşire Deniz Hanım'a uzatıyorum. O da bana bir kadeh rakı uzatıyor. Sonra bir kadeh daha. Aa bitti mi ya, bir kadeh daha doldurayım. Derken kendimi bir anda odamda, yatağımda buluyorum. Makyajımı silmeden yatmışım. Perdeleri de kapatmamışım. Güneş doğmuş, gözlerimin anasını belliyor. Ve 2 metre boyunda bir şantiye ustası kafama darbeli matkapla giriyor. Midem gondola binmişim gibi böyle boşlukta sallanıyor. Tam böyle ağzımı açıp Allah'ım keşke canımı alsan da şuracıkta ölsem diyecek oluyorum. Hemşire Deniz geliyor ve sağ işaret parmağı dudaklarında şşş diyor. Sol eliyle havada tuttuğu onan formunu bana göstererek ve ben susuyorum. Dizi cehennemi falan gibi bir siteye giriyorum kendi cehennemimden kaçmak için. Hemen online yemek siparişi verip karbonhidrata abanıyorum midemi bastırsın diye. Ve akşama doğru hafifliyor acımda, pişmanlığımda. Ve arkadaşlarımdan biri arıyor. Deniz diyor, hadi ya senin evin oradayız, İn aşağıda gel bir bira içelim. Anında fırlıyorum yataktan banyoya doğru. Üstümdekileri ışık hızıyla kirliye fırlatıyorum. Tam duşa girecekken hemşire Deniz giriyor banyoya. Bornozu kaptığım gibi giyiniyorum. Ya diyorum, Kapısıköy'den mi geldin? İnsan bir tıklar girmeden. Hemşire Deniz biraz kaba. Hemşire olmuş ama insan olamamış. Zaten okumakla adam olunsa baban adam olurdu derlerdi küçükken bizim evde. Neyse, hemşire Deniz kadın zaten. Ona formunu getirmiş efendim kendisi yine ve havada tutuyor. Böyle konuşmadan gözünün ucuyla işaret ediyor. Hani misafirlikte şımarınca 5 kardeş yaptığı elini böyle gösteren anneler gibi çocuğunu. Hemşire Deniz'e çok gıcık oluyorum. Ama imzalamazsam da dışarı salmaz beni, biliyorum. Küçükken annem babam ikisi de çalıştığı için bakıcı ablamız vardı. O bakardı bize evde. Nezaket abla. Ama isminin aksine hiç nazik biri değildi. Mutfakta böyle önüme yemeğimi koyar. Sonra tek terliğini ayağından çıkarır. Gözümün içine baka baka ve terliği de eline vura vura şak şak şak diye beklerdi beni mutfağın kapısına böyle bodyguard gibi. Sıkıyorsa çık yani. Saatlerce hapis kalırdım ben mutfakta. Böyle çatalın arkasıyla pilavı ezip pasta yapardım. Sonra işte bıçakla 8'e bölüp keserdim. Hayali doğum günüme gelen hayali arkadaşlarıma servis etmek için. Hemşire Deniz'in terliği yok ama daha fenası var. Beyaz topuklu ayakkabı giyiyor kendisi. Yani bir tekme atsa popoma 15 gün falan yatarım evde hiç yoktan kıçüstü. Ve benim de en sevmediğim şey yatalak olmak. Böyle hareket edemeden, yazamadan kafamın içindeki düşüncelerle hapis kalmak. Çünkü ortaokuldayken sınav günlerinde çalışıp hazırlanamayan çocuklar evdekilere hastayım diye yalan söyleyip evde kalıp gelmezlerdi okula, sınavdan yırtarlardı. Ama yatılı olunca benim gibi yatakhanede kalmak gibi bir şansınız yoktu. Her sabah 8'e çeyrek kala bütün yatakhane savaş çıkmış gibi boşaltılır. İnsanlar merdivenlerden akın akın indikten sonra o ağır demir kapılar bir gürültüyle kapatılır, sürgüleri çekilip kilitlenirdi. Dolayısıyla sınava girmemek için okuldan kaçmanın tek yolu revire gidip başhemşire Necla'yı hasta olduğumuza inandırıp revir iznine hak kazanmaktı. Ve okuldan resim dersi için aldırdıkları kuru pastel setiyle yaptığım resimlerin hiçbirini hatırlamıyorum. Ama Necla'yı hasta olduğumuza inandırmak için ekine ve kendime yaptığım tüm makyajları hatırlıyorum. Daha 11 yaşındayken hasta bir insanın göz altlarının morluğunu kuru pastel kullanarak kusursuz bir şekilde taklit etmeyi öğrenmiştim. Bütün gecemi sınava çalışmak yerine kendi aramızda yarattığımız şakaları geliştirmekle geçince el mahkum sabaha karşı 4'e alarm kurup kalkardık. Ve oda arkadaşlarımız uyanmasın diye sessizce hareket ederek böyle odanın içinde kalın yatak örtülerimizi çoban gibi sırtımızı alıp kaloriferler gece kapatıldığı için o buz kesen etüt odasına giderdik. Ve örtünün arasından kollarımızı yeni doğan bebek kafası gibi böyle aradan çıkarıp kitapların sayfasını çevirir. Güneşin doğma hızından daha hızlı ezberlemeye çalışırdık ders notlarımızı. Ama sıçtın mavisi kazanırdı çoğu zaman ve biz sınavda çıkacak konuların daha yarısına bile gelemeden yatakhane zili çalardı. Zırrrr diye böyle yeri göğü inleterek biz de yatak örtülerimizi sürükleyerek geri odamıza döner. Herkes aceleyle okul için süslenirken ben ekine ve kendime hayalet makyaj yapmaya başlardım. Tüm öğrenciler ders için sınıflara koşarken biz ekinle kampüsün ta diğer ucundaki binanın bodrum katına iteledikleri floresan ışıklı revire giderdik ve Necla abla derdik, biz çok kötüyüz. Oturduğu masadan kafasını kaldırmadan ikiniz birden mi derdi Necla. Evet derdik ikimiz birden. Allah Allah diye sakince kafasını kaldırır ve ne oldu ki ikinize birden acaba diye şüpheyle yüzümüze bakardı. İyi yalan söylediğim için ben cevaplardım hemen. Bilmiyorum ki ya, Ortaköy'e gittik, gezdik işte, midye falan yedik. Sonra yatakhaneye döndük. İşte Cesur ve Güzel vardı, onu izledik derdim böyle karnımın artık kendimi bile inandırdığım sancısından iki büklüm kıvranarak. Necla oraya bilerek attığım yemi kendi keşfettiğini düşünerek ama bize de tam güvenemediğinden şüpheyle midye mi diye sorardı. Evet diye atlardı Ekin. Bizim planın yürümeye başlamasının heyecanıyla midye mi bozuktu yoksa acaba ya diye dönüp bana bakardı. Ben karnımın ağrısından cevap bile veremeyecek halde olmamı sahnenin dramatik etkisine daha uygun bulduğum için bilerek cevaplamazdım bu misler gibi pas atan soruyu ve Necla'ya bırakırdım golü o atsın diye. Bak midye yediyseniz zehirlenmiş olabilirsiniz derdi Necla asık suratıyla ve geç bakalım diye sedyeye yatırırdı beni. Aç karnını derdi. Necla abla ya derse geç kalıyoruz bir ilaç ver de gidelim diye mızıldanırdım ben duvardaki kocaman muhtemelen 100 yaşında falan olan yuvarlak saate bakarak. Çünkü son nefesinde Türk bayrağını Bizans kalesine dikmiş Ulubatlı Hasan'ı örnek alan o aşırı çalışkan öğrenci de muhtemelen öyle yapardı. Tamam tamam gidersiniz derdi Necla abla ben gömleğimin düğmelerini açarken. O gidersiniz fiilindeki küçücük sınava girme ihtimali bile yeterdi benim omurgamdan aşağı böyle bir elektrik dalgasının yayılmasına. Ve o anda dünyanın tüm acısını karnımda hissederdim Necla abla muayene etmek için karnıma dokunduğunda. Kendimi kusturduğum bile olurdu benim acının varlığını sadece hayal ederek. Sonra Ekin'e geçerdi muayene sırası. Ve her zaman benden daha sorumluluk sahibi olan, annesinin ve babasının varlığını zihnine taşıyan canım arkadaşım Ekin, yalan söylerken yalanı değil, yakalanırsa ne olacağını düşündüğü için benim kadar iyi rol yapamazdı. Necla gözünün içine bakmayı kesmeden eliyle böyle midesine bastırırken, Ekin acıdan gözlerini kısıyormuş gibi yapar ama tam da beceremezdi rolünü. Muhtemelen annesinin yargılayan yüzünü gözlerinin önünden silemediğinden kendisi. Ekin benim hadi diyen bakışlarımla annesinin yazıklar olsun diyen bakışları arasında kaldıkça rolden iyice çıkar. Benim de ödüm kopardı Necla birden yalancı kaltaklar siktir olun gidin dersinize diyecek diye. Gerçi Necla küfretmezdi hatta bizim okulda kimse küfretmezdi ama işte ben insanların öfkelenmesinden ve öfkelenince de birden böyle kendini kaybedip küfretmesinden korkardım hep. Neyse ki Ekin'le benim roller aritmetik ortalamadan geçer. Revirde yatmaya hak kazanırdık bu muayene sınavının sonunda. Ama yataklı koğuşlara giden o uzun koridor boyunca yürürken Zafer hissi yerini her adımda ağır bir sıkıntıya bırakırdı. Revir odasında beyaz demirden yataklara serilmiş beyaz çarşaflar ve beyaz nevresim takımları vardı. Kazara odada bir gölge oluşursa diye duvarlar düz beyaza boyanmış ve tüm oda beyaz floresan ışıkla aydınlatılmıştı. Pencere pervazları, odadaki çirkin metal dolaplar ve Necla'nın bize hiç güvenmeyen gözlerinin yuvarlakları hepsi ama hepsi bembeyazdı. Oda resmen böyle aklı yerinde olan bir insanı bir üç günü süresine delirtmek için böyle bir mimar falan tarafından özel olarak tasarlanmış gibiydi. Sabah 8'de Ekin'le odaya girip mezara giren iki ruh gibi yan yana yataklara uzanıyorduk. Oda aslında bir odadan ziyade hapishane hücresine benziyordu. Yerin yarım kat altında olduğundan pencereler tavana yapışıktı. Ve dışarıdan geçen insandan ama insan falan geçmiyordu tabii ki. Sadece alt bacaklarını görebileceğiniz bir kadrajı vardı. Ve tabii ki beyaza boyanmış demir parmaklıklarla çevrilmişti. Yani pencereden baktığınızda izleyecek hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla yataklarımızın ayak uçlarından hemen iki karış ötede dikilmiş olan düz beyaz duvarı izliyorduk biz de Ekin'le. Ve ilk yarım saat işte Necla'yı nasıl da kandırdık ha falan diye fısıldayarak konuşmamızla geçiyordu. Ama Necla gelip işte biraz daha konuşursak hasta olmadığımıza kanaat getirip bizi geri sınıfa yollayacağını söyleyince tabii ki susmaktan başka çaremiz de kalmıyordu. Sonra işte yarım saat 40 dakika falan bir zorla bir posta daha uyuyorduk gece uykumuzun üstüne ve yataklarımızda kıpırdamadan geçecek bir okul gününün ilk bir saatini böylece tamamlamış oluyorduk. Ama ve lakin Necla bizi öğleden sonraki saat 4'ten önce salmadığı için önümüzde 7 saat daha duruyordu. Duvardaki saatin yelkovanını tık tık tık diye izleyerek geçen 7 koca saat. Yani anaokulundaki 1 saatlik öğle uykusuna bile dayanamayıp sınıfta ayaklanma başlattığı için okuldan kibarca uzaklaştırılan bendeniz için 7 saat boyunca düz beyaz bir odada yatmak, yani 7 saat boyunca dayak yemekten daha korkunç geliyor kulağa. Çünkü hani dayak atan adamlar, işte adam olduklarını düşünüyorum yani, onlar beni dövdükçe acıyı düşünürüm. Neden beni dövüyorlar diye düşünürüm. Düşünmekle kalmaz, sorarım abi siz beni niye dövüyorsunuz diye. Onlar da muhtemelen dövmeye ara vermeden cevap verirler. İşte sen sınavdan kaçmışsın diye. Ben de aa derim. Abi revirde yatmak yerine böyle bir alternatif varsa numaranızı alabilir miyim? Tarih sınavında da sizi arayayım ben. Revirde yatmak yerine yine gelin siz beni dövün dörde kadar derim. Ama yatılı okuduğum dönemde ne yazık ki okulumuzda böyle bir hizmet bulunmuyordu. Dolayısıyla ben 7 sene boyunca her sınavdan kaçmak istediğimde paşa paşa gidip o revirde 8 saat yattım. Ve yata yata o delirtici beyazlıkla ve sessizlikle baş etme yöntemleri geliştirdim kendi çapımda. Hani Zweig'in Satranç diye bir romanı var, okudunuz mu bilmiyorum ama okumadıysanız bence kesin okuyun. Zaten incecik bir kitap, 70 küsur sayfaydı diye hatırlıyorum. Okuması bayağı kolay. Ortamlarda da havanız olur yani anlattığınızda. Gerçi Zweig okumuş olmak havalı dersek şimdi yalan olur ama şöyle diyeyim, Zweig okumamış olmak da biraz cehaletten sayılır dersem abartmış olmam. Yani tabii okumazsanız da okumayın yani, canınız sağ olsun. Sonuçta hangimiz bütün büyük yazarları okuduk ki, İlber Ortaylı falan dışında. Neyse işte çok uzattım. Bu Satranç kitabındaki baş karakter 2. Dünya Savaşı sırasında yaşayan Avusturyalı bir avukat. Ve işte bu avukatın elinde çok önemli gizli belgeler var ve bu yüzden de Nazi yönetimi gelip bunu tutukluyor. Konuşsun bu belgelerle ilgili diye. Ve konuşturmak için de adamı delirsin diye tek başına bir hücreye tıkıyorlar. Ve değil akıllı telefonun, Instagram falan, adamın üstünü okuyabileceği böyle bir deterjan kutusu paketi falan bile yok yani zihnini oyalayabileceği. Ve adam cidden delirmeye doğru giderken, artık spoiler vermeyeyim burasında, okuyun yani ne diyeyim. Bir şekilde odadaki bir alana bakıp oranın satranç tahtası olduğunu hayal ederek satranç oynamaya başlıyor zihninin içinde. Ben de işte bu adam gibi revirde yattığım saatler boyunca karşımdaki beyaz duvara bakıp o duvarın bir tiyatro sahnesi olduğunu hayal ederek senaryosunda o anda doğaçlama yazdığım oyunları oynatmaya başladım kafamda. Ve bunun dışında işte böyle kendime saatte bir tuvalete gitmek falan gibi ödüller vererek zamanı parçalara bölüp zamanın daha hızlı akmasını sağlamaya çalışıyordum. İşte ara ara içimden rastgele bir obje hakkında falan kafiyeli şarkılar yazıp besteliyordum. Önşeler de yapıyordum ama doğrusunu isterseniz ne yaparsam yapayım zaman hiçbir şekilde keyifli geçmiyordu. Ve o 8 saatin her biri kendimi nasıl oyalamaya çalışırsam çalışayım işkenceden farksızdı. Ortaokul ve lise hayatım boyunca sık sık kendimi içinde yatarken buldum o revir odasına katlanmamı sağlayan, zihnimin o odadan kaçmasını sağlayacak yöntemler olmadı. Eğer öyle bir yöntem bekliyorsanız hayır. O işkenceye dayanmanın tek yolu o yatağa yattıktan sonra istesem de istemesem de 8 saat boyunca hiçbir yere gitmeyip o işkenceye dayanmaktan başka çarem olmadığını kabullenmem oldu. Hapishaneye girenlere dedikleri gibi sayılı zaman, yani çabuk değilse de sayılı olmayana göre daha çabuk geçiyor. Viktor Frankl bence bu dünyadaki herkesin okuması gereken yine başladı baskılarım. İnsanın Anlam Arayışı isimli kitabında bir Yahudi toplama kampında yaşarken yaptığı gözlemlerini aktarıyor. Kampta bir ara bir haber çıkıyor işte. Noel'de savaş bitecek ve kamplar dağıtılacak. Hepimiz evlerimize döneceğiz diye. Ama ne yazık ki öyle bir şey olmuyor ve o yıl başında kampta yüksek sayıda ani ölüm oluyor. Çünkü o zorlu koşullara, işte yakında bu acı bitecek diyerek dayanan tutsaklar acının biteceğine dair ümitleriyle birlikte hayatta kalma güçlerini de yitiriyorlar. Ve daha fazla dayanamayarak ölüyorlar. Yani acının bir gün biteceğini bilmek ama acı bitene kadar o acıyı yaşamak zorunda olduğunu da kabullenmek bence acıya dayanmanın tek yolu. Seve seve değilse de yani işte bir şey yapa yapa kabul edeceğiz bunu. Sınavdan kaçmak istiyorsak o revire yatacağız ve o 8 saat paşa paşa buhran geçireceğiz o duvarı izleyerek. İşte daha gün batarken deniz kenarında rakıya oturup gece yarısına kadar böyle mehtaba karşı kadeh tokuşturarak felekten bir gece çalacaksak eğer, ölene kadar unutmayacağımız, ertesi gün kafamıza matkapla giren o şantiye ustalarına da hoş geldiniz diyeceğiz, sefa getirdiniz. Böyle yat kalk işte git her gün aynı şeyi yaptan sıkıldıysak, bir delilik yapıp içimizdeki duygusal hatları böyle serbest bırakıp şahlandırdıysak ve kaçınılmaz bir şekilde tabii ki bunun sonunda boku yiyip aşık olduysak da sonunda acı çekmeye, keko gibi telefonun ekranına bakarak bir çağrı, bir mesaj, Allah rızası için bir bildiri görmeyi bekleyerek gençliğimizi harcamaya da razı olacağız. Ve hep şunu hatırlayacağız. Her acı bir gün bitiyor. O duvarda kocaman bir sayaç var bizim revirdeki gibi. Bilmediğimiz bir zamana doğru geriye sayan ve o sayaç sıfırlandığında bir bakacaksınız ki bitmiş acı. Ha derseniz ki çok zor, biri yanımda olsa keşke ben bu acıları çekerken ki dersiniz, neden demeyesiniz. Tavsiyem bir falcıya ya da barda tanıştığınız bir yabancıya değil, bir psikoloğa anlatmanız olur çektiğiniz acıları. O zaman yavaş yavaş acının nereden geldiğini anlayabilir ve anladıkça kurtulabilirsiniz acıdan. Her şeyin aşırı pahalı olduğu bu dönemde Hayvel online psikolojik danışmanlık uygulamasını daha da canı gönülden tavsiye ediyor. Hatta savunuyorum artık. Deniz cidden iyi mi ya bu Hayvel diyenler varsa eğer hala aranızda da size şöyle söyleyeyim. Kendilerinin kurulduğu günden beri tanıtımını yapıyorum. Ve bu sürede o kadar büyüdüler ki artık İngiltere'ye açılıyorlar. Şlak şlak şlak. Artık İngiltere'de yaşayan psikologlarla çalışıp tüm dünyaya hizmet verecekler. Yani birlikte yürüdüğümüz bu yolda böylesine başarılı olduklarını görmek beni gururlandırıyor. Çünkü sonuna kadar hak ediyorlar. Deniz hadi indirim kodu ver artık dediğiniz duyar gibiyim. Veriyorum. Deniz 15 koduyla %15 indirim sizi bekliyor. Hayvel'in linkini de indirim kodunda açıklamalara yazacağım. Evet, sözün özü, düştüyseniz kalkmanın en iyi yolu kalkmaya davranmadan önce biraz öyle durmak ve düştüğünüzü kabul etmek. Bence kendinize zaman verin, acınızı çekin. Unutmayın ki eğer acı çekiyorsanız hala hayattasınız demektir. Acınız elbet bitecek ve bir gün bir bakacaksınız. Beyaz parmaklıklı pencerenin ardında ışıl ışıl parlak bir gün sizi bekleyecek. Bölüm sonu şarkısına hediye etme inceliğinde bulunan 20'li yaşlarımda 3.1 grubunun solisti olarak Beyoğlu'nda yıllarca bir sürü gece canlı izlediğim sevgili Melis Danışmen'de çok teşekkür ederim. Danışmen diye okunuyordu galiba soyadı. Bu şarkıyı tekrar tekrar dinleyerek atlattım ben karanlık bir dönemimi. Bugün yapraklardan süzülen yaş değil yağmur, bugün benim günüm. Merdiven Altı Terapi'nin yeni sezonuna hoş geldiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
Bugün eski defterleri kapattım ve attım. Bugün bardağıma birazcık damlalar kattım. Bugün yapraklardan süzülen yaş değil yağmur. Bugün benim günüm. Bugün patronum çift kişilikli.